Ayrım 17.
Korkunun korku üreten bir toplum düzeninde böylesine kutsallaştırılmasına taşıdığı örtü işlevinin daha başka açıklamalara ihtiyacı olmayacaktır herhalde. D. Korkuyla doldurulmuş insan yaşadığı sürece korkuyu savuşturma tekniklerini içeren ayrıntılı bir katalog geliştirir. Korkunun bu yolla gerçekte yok edilmediğini, aksine sadece kısa vadeli olarak yumuşatıldığını ama buna karşılık uzun vadeli konserve edildiğini önceki bölümlerde söylemiştik. Buna rağmen insanın korkusuna karşı koyarken ya da onu gizlerken gösterdiği bütün davranış biçimlerinin onun kendi algılamasına önemli bir etkisi olmaktadır. Onun bakış alanında birinci derecede artık korkusu olmayacak, bunun yerine korkuya karşı koyma davranışı bulunacaktır. Bu davranışta dışarıya karşı hiç de korkulu bir izlenim vermeyecektir. Bu insan kendi karakter maskesiyle kendini aldatacak ve korkmadığı konusunda kesin inanç sahibi olacaktır. Örnekler: başkasının saldırılarından bilinçsizce korkulduğu için ondan önce davranılıp kendi saldırganlığı gösterilecektir. Sonradan kimse korkmuştum demez. Aksine çoğu kişi şöyle söyler: kendi düşüncemi ona esaslı bir biçimde anlattım, ya da insan belli bir durumla başa çıkamayacağı duygusuna kapılır. O zaman otomatik olarak yüzünde bir gülümseme yayılır. Bu gülümseme çoktan inceltilmiş olduğu için hiç de öyle sıkıntılı bir etki yapmayacaktır. Ancak korku gülümsemeyi engelleyecek kadar büyükse, o zaman da işte o hoş olmayan durum içinde hemen ciddi bir konuşmaya girişilir. Bu tür örnekleri sayfalarca uzatmak mümkündür. Her gün böyle spontane korkuya karşı koyma tepkileriyle doludur ve bunların nevrotik kaynağı sezilmez. Ne var ki korkuya karşı koymanın bu karakterini entelektüel planda değil de yaşantı olarak, yani savunma tepkisini yerine getirirken kendinde denemiş olan kimse burada psikoanalitik bir spekülasyonun söz konusu olmadığını bilecektir. Burada kötümser bir felsefede söz konusu değildir. Burada hayatımızı belirleyen ve toplumumuzu karakterize eden psikolojik bir gerçek yatmaktadır. 2. Kapitalizmde psişik liberalleşmenin sınırları. A. Psikolojik kapitalizm eleştirimiz eskidi mi? Otoriter eğitim üslubundan söz ettik. Ana baba evindeki, okul ve kilisedeki cinsel baskılardan, küçük ailenin baskı işlevinden, çok sık dokulu normlar sisteminden vesaire söz ettik. Bize gözümüzün kâr olduğu eleştirisi getirilecek. Bugünkü eğitimin etkisine göre çok daha az katı olduğunu görüp görmediğimiz sorulacaktır. Kilisenin etkisinin giderek azaldığı, cinselliğin giderek tabu olmaktan çıktığı, okulların öğrencilere zamanla daha çok özgürlük tanıdığı, ahlaki önyargıların çözülmeye başladığı ve buna benzer birçok şey söylenecektir. Bu serzenişleri kolayca kulak ardı etmek mümkün değil. Çünkü söylenenler genel bir toplumsal değişimin açık gerçeklerinden yola çıkmaktadır. Ama öte yandan toplumumuzun psişik baskı üreten faktörlerinin kapitalizmle sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermiştik. Buradan çıkacak dolaysız sonuca göre psişik baskı ve sefaletin kendisi de kapitalizmle iç içedir. Bu gerçek ya da görünüşteki çelişki nereden kaynaklanıyor? Teorimizde bazı önemli noktaları ihmal mi ettik? Bize eleştirenlerin karşımıza çıkardığı liberalleşme görüngelerine eğilelim ve bunları biraz daha yakından incelemeye çalışalım. B. İsveç örneği. Yukarıda adı geçen reformlar ve liberallikler İsveç'te en üst düzeydedir. İsveç aynı zamanda kapitalist endüstri ülkeleri arasında en çok gelişmiş olanlardan biridir. Bu nedenle bu ülke düşüncelerimiz açısından öğretici bir örnek olabilir. İsveç hakkında duyulanların çoğu doğrudur. Gençlerin cinsel faaliyeti dıştan bakıldığında bize göre biraz daha özgür ve nicelik olarak biraz daha yaygın. 17 yaşında kızların aşağı yukarı %42'si ve erkeklerin de %54'ü ilk cinsel ilişkiyi kurmuş oluyorlar. Genç İsveçlilerin 3'te 2'sinden çoğu evlenmeden önce kadın ve erkeğin cinsel deneyimlerinin olması gerektiğini düşünüyor. Ancak insanların %15'inde bizde hala çok yaygın olan çifte ahlaka rastlanıyor. Bunlar evlilik öncesi cinsiyet ilişkiyi kadınlara yasaklarken erkekler de hoş görüyor. Gençlerin çoğu evleninceye kadar birden çok arkadaş edinmektedir. Gerçi grup seksi ve ailelerin birlikte yaşaması bizdekinden daha yaygın. Ancak orada da bu ilişkilerin göreli ender bir istisnalığı var. İsveç'teki cinsel eğitim bizde daha çok onların Samspel adlı kitapları aracılığıyla tanındı. Bu kitap İsveç okullarındaki seksüel aydınlatma derslerinde kullanılmakta olup moral ölçütlerden uzak bir açıklık içinde, yalnız biyolojik boyutlar hakkında değil, cinsel rahatsızlıklar, hamilelikten korunma ve kontrol hapları konusunda da bilgiler içermektedir. Ne var ki okullardaki cinsel eğitimle ilgili yönergeler o kadar liberal değil. Gençlerin cinsel hayatta dikkatli davranmasına yönelik istemler ve evlilik ve aile kurmayı hedef alan bir eğitim hala ağırlık taşıyan noktalardır. Yönergelerdeki en önemli iki eğilim, gençlerin çekingen davranmasına yönelik istem ve geleneksel evlilikle aileyi hedef alan eğitim göstermektedir ki, İsveç'teki cinsel pedagojinin ilkeleri genel olarak dışarıdan tahmin edildiğinden çok daha tutucudur. İsveç seksüel ceza yasasında da bizde olduğu gibi terbiye ve ahlaktan söz edilmektedir. Ama şüphesiz tek tek kayıtlar bizdekinden biraz daha liberaldir. Bireyin radikal anlamda ve gerçekten kurtuluşu için bunlar atılan ilk adımlar mıdır? Bu sorunun cevabını düşünürken önce İsveç'te özellikle belirgin olan bazı toplumsal semptomlarla karşılaşıyoruz. Bunlar sosyal refah ve özgürlük ideolojisiyle açık bir çelişki içinde bulunuyorlar. Artmakta olan alkolizm ve uyuşturucu sorunu, bu semptomun kaçış ve supap karakteri besbelli. Ama neden kaçış? Niçin supaba ihtiyaç var? İsveç'in Avrupa'daki ülkelerin çok önünde yer aldığı bir alan olan kitle turizmi, yine bunun arkasında da günlük hayattan kaçma ihtiyacı ve bir özlem yatmaktadır. Niye duyulan bir özlemdir bu? Mülkiyete yönelik ve sayısı hızla artan suçlar ve soygun olayları 1950'den beri 5 katına çıkmıştır. Bu olguları psikolojik olarak gerçek psişik kurtuluşla birleştirmek mümkün değil. Yani kurtuluş yüzeyde kalmıştır. Gerçi eski tabuların ve ezici yasakların kaybolmasıyla insana bir kurtuluş duygusu gelmiyor değildir. Ne var ki daha çok cinsel mutluluk ve yaşama sevinci umudu henüz gerçekleşmemiştir. Nevrotik sevgi yeteneksizliği ve bağ kurma yetersizliği yeni bir kıyafetle ortaya çıkmaktadır. Donjuancılık, nemformani, içten gelen bir zorlamayla yaratılan birliktelikler ve boş bir gayretkeşlik kurtuluş yüzeyde kalmaya mahkumdu. Çünkü çok gelişmiş endüstriye sahip batı toplumlarının dayanağı yine eskiden olduğu gibi üretim araçlarının özel mülkiyette bulunması olarak kalmıştır. Tabii bununla birlikte kar, rekabet ve başarılı olma ilkeleri, kapitalizmin çalışma ahlakı ve bireysel ihtiyaçların tarih dışı kalmış egemenlik ilişkilerinin istemlerine bağımlı olması hiç değişmemiştir. Bu temele el sürülmediği müddetçe her türlü bireysel özgürlük görünürde özgürlük olacaktır. Çünkü bireyler baştan aşağı bu temelin gerektirdiği kalıplara sokulmaktadır. Eğitim ve her günkü deneyimlerle insanlar bu temeli doğal ve değiştirilemez olarak benimsemeyi öğrenirler. Elimizdeki toplum teorisi gösteriyor ki bütün hayat alanlarımız yoğun olarak birbirleriyle bağlantılıdır ve kapitalist toplum düzeninin ekonomik ilişkileri hepsine birden yön vermektedir. Mesleki alanda rekabet kavgası, prestij korkusu, mesafe ve egoizme belirlenmiş insan ilişkilerimiz başka bir alanda, örneğin aşkta ve cinsel hayatta birdenbire başka türlü olamaz. Başarı ilkesi ve genel ticarileşme köklü bir içsel kurtuluşa izin vermezler. Özgürleştirilmiş cinsellik aslında yalnızca bazı dışsal yasaklardan kurtarılmıştır. Yoksa kapitalist meta ve başarı toplumunda yaşanan genel sakatlıktan ve yabancılaşmadan asla kurtulmuş değildir. Cinselliğin özgürlüğü nicelik olarak belirir. Cinsel ilişki ve eş değiştirme artar. Bu durumun gerçek özgürsüzlüğü ise nitelik olarak ortaya çıkmaktadır. Bağlanma konusunda nevrotik yeteneksizlik, bıkkınlık, durmadan bir yenilik ve değişiklik arayan, bir türlü dindirilemeyen özlemler bunun birer belirtisidir. Nitelik, başarı ve rekabet ilkesi birçok erkeğin cinsel hayatla ilgili sıkıntılarında ifadesini bulur. Genel bir iktidarsızlık korkusuyla, küçük penise sahip olduğu için rakibi durumundaki diğer kadınlara yenik düşme korkusu vardır. Orgazmda yeterli olmama korkusu da kadının taşıdığı korkulardan biridir. Bu orgazmla ilgili kanıtlama korkusu, ancak erkek kadının orgazmını kendi erkeklik gücünün delili olarak istediği zaman patlak verir. C. Seks cümbüşü. Büyük kentlerin caddelerinden her geçiş, baskıdan çok zincirlerinden koparılmış bir cinselliğin yaşandığı izlenimini verir. Sinema afişleri, reklamlar, iç gıcıklayıcı kıyafetler, aşkla kendinden geçenler, erotiğin cadı kazanı gibi başlıkları olan kitap ilanları, erkeklik kremi, Paris aşk damlaları vesaire gibi cinselliği kışkırtan maddeleri tanıtan resim ve yazılar her yerde göze çarpar. Cinsellik her köşeye sinmiştir. Neden? Seksüel baskı sonunu bulmuştur. Fakir insan neden rüyalarında para görür? Neden aç insana şinistel imrendirir? Bunlardan onda çok azdır da ondan. Kapitalist toplumun insanı seksüel uyarıcılarla neden bu kadar kolay tahrik oluyor ve yoldan çıkıyor? Bunlardan onda çok az vardır da ondan. Spiegel dergisinde yazıldığı gibi seks kültü seks korkusundan ileri gelmektedir ve eleştirici psikolojik araştırmalarda seksin bastırılmış cinsellik olduğunu okuyoruz. Kısacası görünüşteki seks bolluğu var olan cinsel eksikliklerin üstünü örtmektedir. Bu durum reklamlar örneğinde derhal açıklığa kavuşmaktadır. Cinsel ihtiyaçlar tatmin edilmiş olsa bilinçli ya da bilinçsiz seksüel ihtiyaçlara yönelik çağrılar başarı kazanmayacaktır. Reklamlarla yapılan kandırma hemen hemen her zaman cinsel bir kandırmadır. Kadın bacaklarının garnitür olarak kullanıldığı spor araba reklamı bir hareket aracına olan ihtiyaca çağrıdan çok erkeklik isteklerine yönelik bir çağrıdır. Cinsel güç sorun olmasa bu tür özlemler nereden gelecek? Reklamlar kapitalist toplumdaki aldatıcı cinsel özgürlüğün önemli bir işlevini açığa vurmaktadır. Cinsellik kendini daraltan zincirlerinden bir parça kurtarılmalıdır ki endüstri bunu yönlendirebilsin. Topyekün bastırma ve yasaklama hallerinde ister dar bir elbise, ister bir kitap başlığı ya da reklam afişi aracılığıyla olsun her türlü cinsel uyarı bir iç karşı koyuşa yol açacaktır. Yani bir meta, bir fasat ya da bir çığırtkan olarak amaca yönelik kullanılabilmesi için cinselliğin hiç değilse biraz serbestleştirilmesi gerekir. Cinselliğe insanların onunla meşgul olmalarını ve bir yedek tatminden diğerine koşabilmelerini sağlayacak kadar izin verilmelidir. Kapitalist egemenlik insanları öncelikle de kadınları satın alma ve vücut bakımıyla aralıksız meşguliyete sürükler ve cinsel yönlendirme yoluyla bireylerin özel hayatına girer. Federal Almanya'da bütün bu yeni aldatıcı özgürlük biçimleri ki bunlar modern üretim ve tüketim ilişkilerinin tutarlı birer sonucudur yalnızca. Tutuculuğa ve geri kafalılığa karşı bin bir güçlükle kendilerini geçerli kılabilmektedirler. Seks düşkünlüğüne karşı yapılan protestolar tarihi bakımdan eskimiştir. Bunların kapitalizmde bile büyük bir anlamı kalmamıştır artık. Bu bakımdan Oswald Kohl ve Bide Use günümüze daha uygundurlar. Onlar seksi ticarete dönüştürerek cinselliğin kurtuluşuna yardımcı olmaktadırlar. Bu kimseler bu sözde özgürleşmeyle kapitalizme üçlü bir hizmette bulunmaktadırlar. İnsanların tüketim yeteneğini genişletmektedirler. Var olan baskıyı örtmektedirler ve bir mutluluk illüzyonu yaymaktadırlar. Böylesine bir mutluluk hiçbir yerde yoktur. Ancak insanların dikkatini gerçek durumlarından ve bunun nedenlerinden saptırıp başka yerlere çekmeye bir hayli yaramaktadır herhalde. Bu sözüm ona mutluluk, özel prezervatifler, boşanmayı önleyici ilaçlar, intim kozmetikler, iç gıcıklayıcı kitaplar vesaire biçiminde bol çeşitler halinde satılmaktadır. Ve bizim mutluluk endüstrimizin ticaret zekası bütün kadınlar için son derece büyüleyici bir davette bulunmayı akıl etmiştir. Kocanıza ara sıra yeni bir kadın armağan edin ama dikkat edin, bu hep siz olasınız. Aşkın ve cinselliğin böylesine açıkça tahrip edilmesinin yanı sıra modern seks dalgası eski baskıların hala yıkılmamış bazı unsurlarını da içermektedir. Evlilik ve ailenin dokunulmazlığı kalmıştır. Aynı kategoriye burjuva sadakat kavramı da dahildir. Moral baskıyla aldatıcı özgürlüğün çarpışması çoğu kez ortaya en garip çiçeklerin saçılmasına yol açmaktadır. Colin'in Meçhul Varlık Karın adlı filmi bunlardan biridir örneğin. Bu filmde gösterilen ideal genç çift tabii ki evlenmeden önce cinsel ilişkide bulunmaktadır. Ancak kadın eşine ondan başka kimseyle yatmadığını söylediği zaman erkeğin cevabı şudur: yoksa ben de seni asla istemezdim. Yani cinsellik düşmanı normların parçalanmasıyla onaylanması aynı zamanda olmaktadır. Peki şimdi geçerli olan nedir? Eski normlarımız kısmen çürütülmektedir. Tek kalmış insan şimdi yönünü nasıl belirleyecektir? Yönsüzlük korkuyu arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Gerçekten kurtulmuş cinsellikle korku bir arada bulunamaz. Ama modern seks dalgası eski normların yerine yenilerini koyarsa ve bunlar da daha çok eksikse o zaman bizi nasıl korkudan kurtaracaktır? Seks dalgasının normları hem baskıcı hem de otoriterdir. Cinsel mutluluğun nasıl görünmesi gerektiğini insana dikte ettiği için baskıcıdır. Onun çizdiği ideal resimler insanı kendi hayatıyla karşılaştırma yapmaya zorlar. Her cinsel uyarı, kaçırılan mutluluğun huzursuz edici sinyali olmaktadır. Modern toplumun normatif gücü arkasında bulunduğu için aynı zamanda bu normlar otoriterdir. Bunlara boyun eğmeyen kimse eski moda, miskin ve çekingen insan olur. Seksüel kurtuluş kamuflajıyla ortaya çıkan kitle manipülasyonu aslında çok acımasızdır. Yüzeysel olarak yasakları yıkıp insanları cesaretlendirir. Ama aynı zamanda ulaşılamayacak ideal resimler sergileyerek onların umutlarını kırar. Jasmine ve Tween olduğundan beri sahte göğüsler ve dayanılmaz aşağılık duyguları da vardır. Yani bireyin kaderi, sistemimizin daha özgür tavırlar takındığı yerde bile hiçbir rol oynamamaktadır. Özgürlük yalnızca eski egemenlik biçimlerinin yerine daha iyilerinin getirilmiş olması demektir. D. Kapitalizmin hala evlilik ve aile kurumlarına ihtiyacı var mı? Televizyonda kalabalık aileler ve kolektif sürdürülen ev hayatı hakkında programlar olmaktadır. Ve bunlar söz konusu hayat tarzlarını hiç de karalayıcı nitelikte değildir. Ayrıca gençlik dergilerinde alışılmış burjuva kışkırtmalarından çok uzak bir üslupla komünler tanıtılmaktadır. Biz küçük ailenin kapitalist toplumun en önemli yapı ve ideoloji fabrikası olduğunu ileri sürmüştük. Şimdi bu yukarıda söylediğimizle nasıl bağdaşacaktır? Kapitalizm küçük aile olmasa gerçekten çöker mi? Bu soruların cevabı gayet basit. Kapitalizmin mutlaka küçük aileye ihtiyacı yoktur. Kapitalizm kurumlara ihtiyaç duyar. Ve bu kurumlar insanın sisteme uygun bir biçimde sakatlanmasını garanti etmelidir. Egemenliğinin kazasız belasız yürümesi için güvenebileceği acentelere ihtiyacı vardır. Küçük aile bugün böyle bir acente özelliğini henüz kaybetmemiştir. Belki sistem günün birinde daha iyi fikirler bulacak, belki küçük aile kendisine fazla güvensiz gelecektir. Belki de elektronik beyinler ve merkezi öğrenim programları onun için çok yeni eğitim biçimlerini mümkün kılacak ve küçük ailedeki bireyci içine kapanış bu yeni biçimler açısından engelleyici olacaktır. Küçük aile bugün kapitalizmde tüketim birimi olarak tamamen ekonomik bir işleve sahiptir. Ulusal ekonomik fazlalığın harcanmasına katkıda bulunur. Büyük bir ev bloku düşünelim ve burada yaşayan her ailenin birer çamaşır makinesi olsun. Ailelerin birbirlerinden yalıtılmış olarak sürdürdükleri yaşama biçimi ve aile ideolojisinin tümü ortadan kalksa, o zaman yalnızca her kata büyük bir çamaşır makinesi ve belki de merkezi bir mutfak yeterli olacaktır. Tabii böylece endüstrinin bazı branşları tehlikeli pazar kaybına uğrayacaktır. Ancak evlilik ve aileyi kapitalist toplum düzeninin mutlak zorunlu kurumları olarak ilan etmek için yalnız başına ekonomik gerekçeler yeterli olmaz elbette. Bugün küçük ailenin en önemli işlevi şüphesiz ki psikolojik alanda bulunmaktadır. Toplumsal ahlakın içselleştirilmesinde zorlayıcıdır. İtiraz kabul etmez, otoritelere boyun eğilmesinde zorlayıcıdır. Korku üretiminde işlev taşır. Psişik çatışmaların sistem açısından tehlike oluşturmayan boşalımında, örneğin ana baba nefretini çocuklardan çıkardığı zaman işlev sahibidir. Çocukta korunma ihtiyacı ve bağımlılığın doğmasında işe yarar. Bunlar sonradan bireyin bütün üstlere duygusal olarak bağlanabilmesinde kullanılabilecektir. Kadının mutfağa ve yuvaya bağlanmasında da küçük aile rol oynar. Böylece kadınlarda güçlü bir tutucu potansiyel diri kalmaktadır. Bu toplumsal görevler bütün ailelerin çoğu tarafından yerine getirilmektedir. Evlilik ve aile her kapitalist toplumun değerler sisteminde eskisi gibi yine merkezi bir yere sahiptir. Bu İsveç'te de böyledir. Yani bunlar bugün kritik önemlerini henüz kaybetmemişlerdir. Ne var ki bu durum kapitalizmin kendinde bir özelliği değil, kapitalizmin şimdiki tarihi aşamasının bir özelliğidir. Bugünkü geç kapitalizm denilen düzeninde değişmesi için daha yeteri derecede zaman vardır. Tabii biz politik olarak düzelmezsek. Kapitalizm korkudan vazgeçebilir mi? Bu sorunun soruluş biçimi aslında yanlıştır. Çünkü korku kapitalizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Korku olmadan özel mülkiyet olmaz, rekabet düşüncesi olmaz ve başarı ilkesi olmaz. Kısacası korkuyu ortadan kaldırmak demek, kapitalizmi ortadan kaldırmak demektir. Eğitim ve öğretim sisteminde yapılacak liberalleştirmelerle korku yaratan bazı durumlar elbette tasfiye edilebilir. Ne var ki korku kaynağı olarak geriye kalanlarla ölçüldüğünde reformlarla yapılacak bu tür korku eksiltici yenilikler büyük bir rol oynamayacaktır. Çünkü hiçbir reform kapitalist karın gerçekleşmesi şartını değiştirmeyecektir. Yine hiçbir reform egemenlik ilişkilerinin güvence içinde olması ve uyruk kitlelerin fazla kafa yormadan boyun eğmesi gerektiğine dokunamayacaktır. Bunun için zorunlu baskı araçları istendiği kadar uygarlaştırılmış olsun, bunlar gerçekten özgür bir toplum tasarımıyla çelişki içindedir. Baskı araçları ana baba evindeki sevgisizlikten devlet zoruna kadar uzanır. Ana baba evindeki sevgisizlik nesnel olarak devlet zorunun daha ince ve fark edilmeyen yöntemlerle donatılmış bir uzantısıdır. Ancak kapitalizmin demokratik aşamasında oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Bütün baskı araçları bireyde çevrenin onu tehdit ettiği temel duygusunu uyandırırlar. Bu nedenle korku kapitalist toplumun insanının hayatında ana unsur olarak kalır. Bu kapitalist gelişme boyunca çeşitli varyasyonlar halinde ortaya çıkabilir ama etkisi her zaman aynıdır. Uyum sağlama ve sisteme ters düşmeyen bir dengeleme, uyum sağlayarak denge yaratarak ve bir fasat kurarak saklanabilen korku, gelecekte de kapitalizmin en iyi egemenlik aracı olacaktır. Sistem bireye onu korkusundan kurtaracağı sözünü verdiği oranda birey duygusal ve varoluş koşulları bakımından sisteme bağlı olacaktır. Nevrotik korku dürtünün baskı altına alınmasından kaynaklanmaktadır. Kapitalizmde dürtünün baskı altında tutulmasının önemine daha önceki açıklamalarda değinmiştik. Şimdi bunu burada bir kez daha, bu sefer tezler halinde bir araya getirmek istiyorum. Dürtünün baskı altına alınması esas olarak saldırganlığın ve cinselliğin baskı altına alınması, suçluluk duyguları ve korku üretmektedir. Çünkü dürtüler bilinçsizce yaşamaya devam edecek ve dıştaki ve içselleştirilmiş durumdaki otoritelerin yargılayıcı ve ceza verici mercileriyle korku dolu çatışmalara yol açacaktır.